şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı karilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Kadir suresini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnna enzelnâhu fî leyletil kadr. وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ بِسْمِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Gerçek şu ki biz onu Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sana bildiren nedir? Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve ruh onda Rablerinin izniyle her bir iş için inerler. Fecrin çıkışına kadar bir esenliktir, selamdır o.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsuri.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemleri Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 27 Aban 1402, Hicri Kameri 4 Cemadü'l-Evvel 1445 ve Miladi Takvimle 18 Ekim 2023 Cumartesi. Değerli dinleyiciler, ayrıca Hazreti Zeynep Salamullah Aleyha'nın veladetini idrak ediyoruz. Bu vesileyle tüm İslam dünyasına tebriklerimizi bildiriyoruz. Değerli dinleyiciler, bu akşamki yayınımızda Aslı Rasun Hocamız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından sırasıyla Şeyh Salih ile Hazreti Zeynep Salamullah Aleyha'nın veladeti yıl dönümü nedeniyle yapılan röportaj, İran basınından seçmeler, Hazreti Zeynep Salamullah Aleyha'nın veladeti yıl dönümü özel programı, Gençlik Yeferi ve Nehcül Belaga Öğütleri adlı programlarımızı dinleyebilirsiniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mehtap Haminey.
Ben Mesut Ketani.
Bu akşamki haberlerle huzurlarınızdayız. Önce önemli haberlerden özetler. Gazze'deki şehit sayısı 12 bini aştı. Siyonist rejim Birleşmiş Milletler'e ait Fahura Okulu'nu vurdu, 50 kişi şehit oldu. Bugün İslam İran genelinde Gazze'li çocuklara destek gösterisi düzenlendi. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan engellemelere rağmen Gazze'yi hayatta tutmaya devam edeceğiz dedi. Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Mısır'ın Filistinlilerin tehcir edilmesini kesin bir dille reddediyor dedi. Ve İran ve Türkiye yetkilileri Aras Nehri için istişare yapacaklar. Şimdi haberler.
Siyonist rejim İsrail'in savaş makinesi 43 gündür mazlum Gazze'yi havadan, karadan ve denizden barbarca bombalamaktadır. Bir enkaz yığınına dönüşen Gazze'de şehit sayısının 12 bini aştığı bildirildi. Gazze'deki hükümetin basın ofisi Telegram hesabından saldırıların 43. gününde Gazze şeridindeki toplam şehit ve yaralı sayısı ile yıkıma ilişkin son durumu paylaştı. Buna göre 7 Ekim'den bu yana devam eden saldırılarda 12 bini aşkın kişi şehit oldu, yaşamını yitiren 5 binin çocuklar, 3.300'ünü kadınlar oluşturdu. Saldırılarda 200 doktor, hemşire ve ilk yardım görevlisi, 22 sivil savunma çalışanı ve 51 gazeteci şehit edildi. Saldırılar sonucu 30 binin üzerinde kişi yaralandı. Bunlardan %75'ini yine kadınlar ve çocuklar oluşturdu. Açıklamada 1800'ü enkaz altında çocuk olmak üzere 3750 kişinin kayıp olduğu yönünde ihbar alındığı aktarıldı. Öte yandan Siyonist askerler şifa hastanesini boşaltmaya başladı. İşgalci İsrail ordusu hastanede kalanlara tahliye için bir saat süre verdi. Hastaların çoğunun ve sığınmalıların hastane dışına sürüldüğü ifade edildi. İsrail ordusunun abluk altındaki Gazze şeridinin farklı noktalarına gece boyu düzenlediği saldırıda birçok Filistinli hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı.
Siyonist İsrail ordusunun Filistinli sivillerin sığındığı Cebaliye mülteci kampındaki Birleşmiş Milletler'e ait Fahura Okulu'na gerçekleştirdiği saldırı sonucu 50 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Kamptaki başka bir binaya yönelik saldırıda ise 32 kişi yaşamını yitirdi. Siyonist rejim İsrail'in Gazze şeridine yönelik saldırılarını 43. gündür ayrım gözetmeksizin sürdürüyor. İşgal ordusu çok sayıda Filistinli sivilin sığındığı Cebaliye mülteci kampında bulunan Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli mültecilere yardım ve bayındırlık ajansı ANROVA'ya ait Fahura Okulu'nu hedef aldı. Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan bir yetkili saldırıda en az 50 kişinin hayatını kaybettiğini aktardı. Filistin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise Fahura Okulu saldırısının savaşın Gazze şeridinin kuzeyindeki Filistin varlığını sona erdirmeyi amaçladığını kanıtlar nitelikte olduğu ifade edildi. Filistin Sağlık Bakanlığı yetkilisi ayrıca aynı kamptaki başka bir binaya gerçekleştirilen saldırıda aynı aileden 19'u çocuk 32 kişinin yaşamını yitirdiğini aktardı.
İşgal rejiminin Batı Şeria'daki cinayetleri sürüyor. Ayrıntılı haberi dinliyorsunuz.
İşgalci ordunun bu sabah erken saatlerde Nablus kentinin doğusundaki Balata kampına düzenlediği hava saldırısında 5 kişi şehit oldu. İşgalci güçlerin Tubat'ta da Filistinli bir genci şehit etmesi ve 2 kişiyi de yaralaması üzerine Batı Şeria'da 24 saat içinde şehit olan Filistinli sayısı 13'e yükseldi. Yerel kaynaklar işgalci orduya ait bir SİHA'nın Balata kampı merkezindeki Es-Suk caddesinde bulunan Fetih Hareketi bürosunu vurduğunu ve büyük hasara yol açtığını söyledi. Filistin Kızılay Derneği Balata kampında bir binaya düzenlenen saldırının ardından ilk yardım ekiplerinin ağır yaralı 7 kişiye müdahalede bulunduğunu, yaralıların Rafidiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldıklarını, daha sonra doktorların yaralılardan 5'inin şehit olduğunu duyurduklarını açıkladı. İşgalci güçlerin bu sabah erken saatlerde Tubas kentine düzenlediği baskın sırasında yaşanan çatışmalarda Filistinli bir genç şehit oldu ve 2 genç de yaralandı. Kızılay kaynakları Tubas'taki çatışmalar sırasında 3 gencin işgalci askerlerin açtığı ateşle yaralandığını, birinin durumunun ağır olduğunu, 18 yaşındaki ağır yaralı genç Ömer Eşşahruri'nin hastaneye kaldırılırken şehit olduğunu bildirdi. İşgalci güçler dün de Batı Şeria'nın Cenin ve El Halil vilayetlerinde 7 kişiyi şehit etmiş, onlarca kişiyi gözaltına almıştı. Tahran Radyosu muhabiri Susen Kolipur.
Tahran Radyosu'ndan akşam haberleri devam ediyor. Bugün İslam İran'ın üzerinde mazlum Gazze'li çocuklara destek gösterisi düzenlenerek işgal rejiminin cinayetleri kınandı. Bugün başkent Tahran başta olmak üzere Türkiye'nin çeşitli kentlerinde düzenlenen gösterilerde mazlum Gazze'li çocuklara destek verilirken işgal rejimi İsrail'in cinayetleri kınandı. Başkent Tahran'ın İnkılap Meydanı'nda toplanan vatandaşlar Gazze'li çocuk şehitlerinin posterleri taşınırken işgal rejiminin insanlık dışı kan donduran cinayetlerinden nefretlerini dünyaya haykırdılar. Eylemciler İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamene'yi, Şehit Kor General Kasım Süleyman'ı ve Direniş'in diğer şehitlerinin posterlerini de taşıdılar. Gazze'li çocuklara destek yazılı pankartlar ve dövizler taşıyan vatandaşlar işgal rejimi İsrail rejimi aleyhinde sloganlar attılar.
İslam Devrimi Muhafızları Genel Komutanı Tümgeral Selami bugün başkent Tahran'da Gazze'li çocuklara destek etkinliğinde yaptığı konuşmada işgal rejimi İsrail'in artık huzur, refah ve güvenlik yüzü göremeyeceğini belirtti. Bugün İslami İran'ın dört bir yanının Filistin toprakları üzerindeki en onurlu insanlar ve çocuklara destek için sevgi, saygı, derin duygu ve ilahi taassup duygularıyla dolu olduğuna işaret eden Tümgeral Hüseyin Selami, Aksa tufanı gibi müstesna bir operasyonun İngiltere, Fransa ve Amerika yönetimleri ve Siyonist rejimin son asırda işlediği cinayetler ve zulme karşı bir tepki olduğunu vurguladı. Tümgeral Selami sözlerinin devamında Filistin ve Diriliş cephesi arasındaki çatışmalara dikkat çekerek El Aksa tufanının Amerika gibi yabancı ülkeler ve yabancı yardımların İsrail rejimini çökmekten kurtaramayacağını gösterdiğini, çünkü Amerikalılar gelmeden önce Filistinliler ve Müslümanların bu rejimin işini bitirebileceğini vurguladı. Komutan Selami, işgal rejiminin bu operasyon sonucu askeri ve istihbarat alanında çeşitli boyutlarda yenilgiye uğradığını ve Amerika'nın başını çektiği Batı'nın büyük bir ahlaki fiyasko yaşadığına temasla Amerikan değerlerinin gerçeklerinin dünya insanları nezdinde ne kadar tiksindirici olduğunu ifade etti.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İşgal Rejimi İsrail'in Filistin Temsilciler Meclis Başkan Yardımcısı Ahmet Bahri şehit etti, terör eylemini kınayarak Hamas liderli Filistin milleti ve şehidin ailesine başsağlığı diledi. Hamas hareketi bu sabah yaptığı açıklamada Gazze'deki Meclis Başkan Yardımcısı Ahmet Bahri'nin şehit olduğunu duyurdu. Açıklamada Bahri'nin işgal rejimi ordusunun Gazze'de parlamento binasına son günlerde düzenlediği saldırı sonucu şehit olduğu bildirildi. Dışişleri Sözcüsü Nasr Kirani olayı gösterdiği tepkide Siyonist ırkçı rejimin Filistin Temsilciler Meclis Başkan Yardımcısı ve binlerce Filistinliği daha Gazze ve Batı Şeria'da geçen 40 günde şehit ederken kendi kötü cani ve insanlık dışı duasını dünyaya gösterdiğini vurguladı. Kenan'ı bu tür cinayetlerin Filistin direniş hareketleri ve milletinin ülkelerini işgal rejiminin işgalinden kurtarma yolundaki mücadelesini sürdürmek için kararlı iradesini sarsmayacağını ifade etti. Dışişleri Sözcüsü, uluslararası örgütler ve kurumları da kendi sorumluluklarını yerine getirmeye ve acil girişimlerde bulunarak Siyonist rejimin Filistin milletine yönelik sistematik soykırımı ve organize terörünü durdurmaya ve Siyonist canileri uluslararası kurallar ve adalet karşısında hesap verdirmeye çağırdı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya'da sert açıklamalarda bulundu. Ayrıntılı haberi dinliyorsunuz.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Almanya'daydı. Alman Cumhurbaşkanı'nın daveti üzere Berlin'de ikili görüşmelerin ardından ortak basın toplantısında her iki Cumhurbaşkanı kameraların karşısına geçti ve basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bir borçluluk psikolojisiyle bu savaşa bakmıyoruz çünkü bizim İsrail'e bir borcumuz yok dedi ve Almanya ile beraber insani ateşkesi sağlayabiliriz dedi ve şunları söyledi Cumhurbaşkanı.
İsrail'in elinde rehine var. Yılların bir borçluluk psikolojisi içerisinde İsrail-Filistin savaşını değerlendirmemek gerekir. Bakın ben rahat konuşuyorum. Çünkü bizim İsrail'e borcumuz yok. Biz Holokost cenderesinden geçmedik. Böyle bir durumumuz da yok. Çünkü insana saygımız bizim çok çok farklıdır. Başbakanlığım döneminde ben ilk defa antisemitizm noktasında tavır koymuş bir lider. Bir hafta sonra Sayın Steinmeier İsrail'e gidiyor. Kendisinden ricada bulundu. Dedim siz bir taraftan tutun. Bize düşen görev neyse biz de diğer taraftan tutalım. Önemli olan bu insani ateşkesi birlikte sağlayalım. Rehinelerin takası deniliyor. Eyvallah. Biz buna da varız. Fakat rehine dediğiniz zaman İsrail'deki rehinelerin sayısı nedir? Hamas'ın veya Filistin'in elindeki rehinelerin sayısı nedir? Kat be kat fazlasıyla İsrail'in elinde rehine var.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sual eden bir gazeteci de vardı. Özellikle Hamas'ı suçlu gösteren gazeteciye Cumhurbaşkanı Erdoğan sert çıktı. Ben bir Müslüman olarak oradaki katliamdan rahatsızım. Kiliseler vuruluyor, camiler vuruluyor, hastaneler vuruluyor. Siz bir Hristiyan olarak bu kiliselerin vurulmasından rahatsızlık duymuyor musunuz? Bu katliamdan rahatsızlık duymuyor musunuz? Dedi.
Ya, ve şöyle şu söyledi. Anda yatıyorlar, kalkıyorlar. Hamas, Hamas, Hamas. Hamas'ın silah varlığı ile, gücü ile acaba İsrail'in silah varlığı, gücü mukayese edilebilir mi? Bütün bu yokluklar içerisinde şurası çok önemli. Bakın ibadethaneler vuruluyor, kiliseler vuruluyor, hastaneler vuruluyor. Bunlar karşısında biz elimiz kolumuz bağlı mı duracağız? Buna karşı sesimizi çıkarmayacak mıyız? Eğer burada elimiz kolumuz dilimiz bağlı kalırsak bunun tarihi hesabını veremeyiz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri Alman basınında gündem oldu. Kasım Alcan, İstanbul.
Tahran'dan akşam haberlerimiz devam ediyor. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, biz yılmıyoruz, uluslararası yardım kuruluşlarını Birleşmiş Milletleri devreye sokuyor, yardımlarımızı istediğimiz ölçüde olmasa da ulaştırıyoruz, bizler Gazze'yi hayatta tutmaya devam edeceğiz dedi. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya ziyareti dönüşü uçakta gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunduğu gazetecilerin sorularını cevapladı. Erdoğan demecinde Avrupa Birliği'nin Türkiye yönelik ön yargılı tutumunu sürdürdüğünü esefle dile getirerek son olarak Avrupa Komisyonu'nun 2023 Türkiye raporunda bunu bir kez daha gördüklerini söyledi. Görüşmelerinde ağırlıklı olarak Gazze konusuna da yer verdiklerini söyleyen Erdoğan, İsrail'in bir terör devleti olduğunu açık ve net olarak Alman yetkililerine söylediğini hatırlatırken, Gazze için atılacak en doğru adımın bir an önce ateşkesin sağlanması olduğunu kaydederek şöyle devam etti. Ateşkes sağlandığı takdirde İsrail'in sebep olduğu yıkımı tazmin etmesi için ne gerekiyorsa yapacağız. Gazze'deki hasar görmüş altyapıyı yeniden inşa etmek, yıkılan okullar, hastaneler, su ve enerji tesislerinin yeniden yapılması için çaba harcayacağız. Ateşkesin sağlanmasının ardından Gazze halkının yaşam koşullarını iyileştirmek, umutlarını yeşertmek için elimizden geleni yapacağız. Dün Gazze'ye yüz çevirse de, affedersiniz, dünya Gazze'ye yüz çevirse de Türkiye olarak mazlumların yanında yer aldık, almaya devam edeceğiz.
Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre bugün Refah sınır kapısından geçen 44 kişi Mısır'a ulaştı. Dışişleri Bakanı Sözcüsü Öncü Keçeli açıklamasında şu sözlere yer verdi. Gazze'deki gelişmelerin başlamasının hemen ardından 30 vatandaşımız ve yakınının ülkemize gelmeleri sağlanmıştı. Bilahare Refah sınır kapısının kapatılması üzerine tahliyeler kesintiye uğramıştı. Tahliye bekleyen vatandaşlarımız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları ve aile yakınlarının Mısır üzerinden ülkemize getirebilmelerini teminen girişimlerimiz bir süredir devam etmekteydi. Bu çerçevede bugün Refah sınır kapısından geçen 44 kişi öğle saatlerinde Mısır'a ulaşmıştır. Sayının gün içinde artması muhtemeldir. Sınırda diplomatlarımızca karşılanan söz konusu grup önce Kahire'ye getirilecek ve buradan hava yoluyla ülkemize intikal edecektir. Gazze'deki vatandaşlarımızın tamamının tahliyesine güvenli şekilde ve en kısa zamanda sonuçlandırılacağımıza inanıyoruz. Öte yandan yeni bir grup Filistinlinin tedavi amaçlı Gazze'den ülkemize getirilebilmeleri için ilgili kurumlarımızla işbirliği halinde çalışmalarımız sürmektedir.
Yemenli bir askeri kaynak, Yemen ordusunun Siyonist rejimine ait gemileri herhangi bir yerde hedef alabileceğini duyurdu. El Meyadin televizyon kanalına konuşan Yemenli askeri kaynak, Kızıldeniz dahil düşmanın düşünemediği herhangi bir yerde Siyonist gemileri hedef alma gücüne sahip olduklarını belirtti. Kaynak, silahlı kuvvetlerinin İsrail rejiminin tüm gemilerini hedef alma peşinde olduğunu vurguladı. Yemen Ensarullah Hareketi lideri Abdülmelik Husi, Siyonist rejimin gemilerini tehdit ederek Siyonistlerin kendi bayrağını gemileri üzerine koymaya cesaret edemediğini ifade etmişti.
Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Es-Sisi, Filistinlilerin topraklarından tehcir edilmesini reddettiklerini yineledi. Mısır Cumhurbaşkanı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Sisi, ülkesine ziyaret eden Avrupa Birliği Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen'i başkent Kahire'de kabul etti. İşgal rejimi İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Filistin topraklarında sürdürdüğü gerilime ilişkin gelişmelerin ele alındığı görüşmede Gazze Şeridi'ndeki son durum konuşuldu. Görüşmede Sisi, Gazze şeridindeki sivil halkın koruması için derhal ateşkesin sağlanması ve insani durumun giderek kötüleştiği bölgeye yardımların ulaştırılması gerektiğini vurguladı. Filistinlilerin kendi topraklarında yerlerinden edilmesine veya Mısır'ın Sina Yarımadası başta olmak üzere başka ülkelere tehcirini kabul etmediklerini dile getiren Sisi, Mısır, Filistinlilerin tehcir edilmesini kesin bir dille reddediyoruz dedi. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Birliği'nin Filistinlilerin topraklarından tehcir edilmemesi yönünde bir duruş sergilediğini ifade etti. Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile AB Komisyon Başkanı von der Leyen, Filistin meselesi için tek çözüm yolunun iki devlet temeline dayalı kapsamlı ve adil bir barışla gerçekleşebileceğini vurguladı.
İran İslam Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti arasındaki su işbirliği komitesi yarın ikinci kez düzenlenecek olan toplantıda Aras Nehri konusunu görüşecek. İran Su Kaynakları Yönetim Şirketi'nden yapılan açıklamaya göre İran ve Türkiye arasında su sorunlarının ciddi bir şekilde takip edildiği 13. hükümette de İran ve Türkiye arasındaki su işbirliğine ilişkin ortak komitenin ilk toplantısı geçen yıl su ve su işlerinden sorumlu Enerji Bakan Yardımcısı Muhammed Cevan Baht'ın başkanlığında 5 kişilik bir heyetin katılımıyla Ankara'da Türkiye Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan gerçekleştirilmişti. İran Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla yapılan takiplerle İran-Türkiye Su İşbirliği Komitesi'nin ikinci toplantısı İran Enerji Bakan Yardımcısı Başkanlığı'nda Türkiye Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcısı'nın katılımıyla Tahran'da düzenlenecektir.
İran İslam Cumhuriyeti ve Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanları telefonda ikili konuları ele aldılar. Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov bu telefon görüşmesinde bölge dışı ülkelerin müdahalesi olmadan bölgesel mekanizmalar ve diyaloğun güçlendirmesi zaruretinin altını çizdi. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan bölgede barışın tesisi ve yakınlaşmanın güçlendirilmesi için bölgesel mekanizmaların takviyesinin önemine vurgu yaparken bölgesel işbirliği formatların daha aktif hale gelmesinin bölgesel tarafların çıkarına olacağını belirtti. Görüşmede iki bakan ikili ilişkilerin güçlendirmesinden memnuniyetlerini dile getirerek bölgesel ve uluslararası arenada işbirliklerin güçlendirilmesinin öneminin altını çizdiler.
Ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan Cumhuriyeti ile barış sürecine ilişkin iyi ve kötü haberler olduğunu söyleyerek iyi haberin barış anlaşmasının temel ilkeleri üzerinde anlaşmaları olduğunu belirtti. Kötü haberin ise halen farklı diplomatik dilleri konuşuyoruz ve çoğu zaman birbirimizi anlamıyoruz dedi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz.
Tahran'dan akşam yayınımız günün siyasi yorumlarıyla sürüyor. Bu akşamki ilk yorumumuz Irak Meclis Başkanı'nın görevden alınmasının sebepleri ve sonuçları ile ilgili. Geçtiğimiz salı günü Irak Yüksek Mahkemesi bu ülkenin parlamento başkanı Muhammed el-Halbusi görevden aldı. 2022 yılında Muhammed el-Halbusi ikinci kez Irak parlamentosu başkanı seçildi. İkinci dönem başkanlığının üzerinden yaklaşık 2 yıl geçerken Yüksek Mahkemenin görevden alınmasına karar verdiği Muhammed el-Halbusi'nin Irak parlamentosunun başkanı olmasının üzerinden ise toplam 6 yıl geçti. El-Halbusi'nin görevden alınmasının çeşitli nedenleri vardı ancak genel görüş Muhammed el-Halbusi'nin Siyonist rejim ve bu rejimin vatandaşı olan şirketlerle her türlü işbirliğinin suç sayılmasına ilişkin Irak parlamentosu tarafından onaylanan yasayı ihlal ettiği yönünde. Normalleşmenin suç sayılması yasasına göre hiçbir Iraklı siyasetçinin Siyonist hissedarlara sahip çok uluslu şirketlerle iş sözleşmesi imzalama hakkı yok. Ayrıca hiçbir partinin veya yetkilinin tek işlevi ülkeler ile Siyonist rejim arasındaki ilişkileri normalleştirmek olan şirketlerle sözleşme imzalama hakkı yoktur. El-Halbusi'ye dava açan Irak parlamentosunun bağımsız temsilcilerinden Basem Derahşan, görevden alınan parlamento başkanının yasa ihlallerine ilişkin mahkeme belgelerini gösterdi. Takaddüm Partisi'nin başkanı Muhammed el-Halbusi, Siyonist rejim ile birçok ülke arasındaki ilişkilerin normalleşmesinde rol oynayan yabancı bir şirketle sözleşme imzaladı. Bu şirketin en önemli danışmanı Siyonist rejimin eski başbakanı Ehud Barak'tır. Aslında mahkemenin el-Halbusi görevden alma kararının temel sebebi, Siyonist rejimle ilişkilerin normalleştirilmesini suç sayan yasasının ihlaliydi.
Siyonist rejimin 40 günden fazla süredir Gazze'de soykırım yaptığı bir dönemde Irak parlamentosunun bu kararı aynı zamanda Filistin'e pratik bir destek de olabilir. Bir diğer konu Muhammed el-Halbusi'nin görevinin kötüye kullanılması ile ilgili. Leysel Daulimi ile yaşadığı anlaşmazlıklar nedeniyle bu temsilci hakkında sahte bir istifa mektubu hazırladı ve bunun El Dulaimi'nin Irak Yüksek Mahkemesi nezdinde dava açmasına da yol açtığı bildiriliyor. El Dualimi, Muhammed El Harbusi liderliğindeki Takadum Partisi'nden istifa eden partinin bir üyesiydi. Ancak bu parti içinde El Dulaimi ile fikir ayrılığı yaşayan Muhammed El Harbusi istifasını sadece meclisteki Takadum grubu kesiminden değil, aynı zamanda meclis temsilcininden de olduğunu iddia etti. Bu nedenle El Harbusi Meclis Başkanı sıfatıyla Leysel Daulimi'nin istifasını kabul ettiğini resmen duyurdu ve yerine geçme sürecini başlattı. Ancak El Dualimi meclisten hiçbir zaman istifa etmediğini ve kendisine atfedilen istifa mektubunun El Harbusi tarafından iddia edilmesinin doğruları yansıtmadığını belirterek bu bağlamda Yüksek Anayasa Mahkemesi'ne şikayette bulundu. Muhammed El Harbusi, Irak'ın Sünni kökenli parlamento başkanlığı adayıydı. Onun görevden alınmasıyla birlikte görevden alınan Şii Meclis Başkanı'nın ilk yardımcısı olan Muhsen El Mendelavi yeni bir meclis başkanı seçilene dek bu görevi üstlenecek. Muhsen El Mendelavi Şii olduğu için uzun süre Irak parlamentosunun başkanı olamıyor. Bir diğer önemli konu ise Takadum Partisi lideri ve temsilcilerinin Harbusi'nin görevden alınması kararının ardından bir toplantı yaparak Irak hükümetinin toplantılarını boykot etme kararı almasıdır. Takadum Partisi liderleri federal hükümetteki 3 temsilcisinin istifa etmesine karar verdi. Takadum Partisi'nin kararına göre bu partinin Irak parlamentosundaki temsilcileri de parlamentonun tüm toplantılarını boykot edecek. Bu yüzden hükümet ve parlamentodaki yönetim üyelerinin istifası Irak'ta yeni bir siyasi kriz dalgasının oluşmasına yol açabilir.
Muhterem dinleyiciler, bu akşamki ikinci ve son yorumumuz Çin Devlet Başkanı Amerika ziyaretiyle ilgili. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Amerika Başkanı Joe Biden ile Kaliforniya eyaletinde San Francisco kentinde yaptığı görüşmede Washington ve Pekin aralarındaki belirgin anlaşmazlıklarını çözmek için çaba göstermeliler. Birbirlerinin kırmızı çizgilerine ve ilkelerine saygı duyup kışkırtıcı eylemlerden kaçınmalılar dedi. Yapılan toplantıda Xi Jinping, Amerika'nın Çin'e yönelik tek taraflı yaptırımları iptal etmesi ve Çinli şirketler için elverişli bir iş ortamı sağlaması yönündeki umudunu dile getirdi. Her ne kadar Pekin açısından Xi'nin Amerika ziyareti ve Biden'le görüşmesi normal bir şey olsa da, Amerikalı yetkililer bu görüşmeyi Amerika'daki Beyaz Saray'da demokratların yaptığı gibi İkili ilişkilerde önemli ve öne çıkan bir gelişme olarak göstermek için çok gayret göstererek siyasi çıkarlar peşinde oldular. Zira kendisini sözde dünya süper gücü olarak gören Amerika, birçok küresel sorunu çözmekte ve etkili olmakta aciz kalmıştır. Batı'nın Ukrayna krizi başta olmak üzere bölgesel ve küresel planlarını ileri taşımak için konumunu göz ardı ettiği Çin'in işbirliği ve desteğine ihtiyaç duymakta. Çünkü Batı, özellikle Amerika, bu krizin batağına saplanmış durumda ve buna devam edemiyor. Siyasi konularda uzman olan Li Shuzhuan bu konuda şöyle diyor. Joe Biden, çıkmazdan ve kafa karışıklığından kurtulmak için Xi Jinping ile görüşmeye çaresizce ihtiyaç duyan biri gibiydi. Dolayısıyla Amerika hükümetine bağlı siyasi çevreler ve Demokrat Parti, Xi Jinping'in Amerika gezisi öncesinde ve sonrasında bu konuda çok propaganda yaptılar ve bunu Biden için önemli bir başarı olarak göstermeye çalıştılar. Bu arada yayımlanan haberlere göre Çin Devlet Başkanı Biden ile yaptığı görüşmede Çin'in bölgesel, ekonomik ve ticari hassasiyetlerine ilişkin önemli noktalara dikkat çekerek Tayvan meselesinin Pekin'in kaynama noktası olduğunu ve Washington'un bundan kaçınması gerektiğini vurguladı.
Biden'in Xi ile görüşme yönündeki güçlü isteğine ilişkin bazı analistler, Biden'in Washington'un Pekin'in davranış ve performansını yönetme politikası çerçevesinde hareket ettiği görüşünü reddetmiyor. Çünkü Amerika'nın son siyasi ve askeri tavrı Çin'i öfkelendirmiş ve Pekin ile Washington'un arasını açmıştır. Washington açısından bu sürecin devamı Pekin ile bölgesel ve küresel krizlerin çözümü konusunda küresel mutabakata engel olabilir. Uluslararası ilişkiler uzmanı Su Shu Hiswan şöyle diyor. Çin şunu iyice bilmektedir ki Washington, Pekin'e ilişkin kendi taahhütlerine sadık değil ve sadece Çin'e karşı göstermelik hareketlerde bulunmakta. Gayesi bu ülkeyi ve hareketlerini kontrol altına almaktır. Oysa Çin pratikte bağımsız olarak kendi milli çıkarları çerçevesinde hareket ediyor. Her halükarda Çin Dışişleri Bakanı Sözcüsü'nün Çin Devlet Başkanı'nı bir kez daha diktatör olarak nitelendiren Amerikan Başkanı'nın açıklamalarını kınama konusundaki tutumu Amerika'nın Çin'e bakışının ve pozisyonunun değişmediğini ve hala Çin'i düşündüğünü ciddi şekilde göstermektedir. Çin'i kendi için dizginlenmez ve sıkı bir rakip olarak gören Amerika kendi küresel hegemonyasını yok etmekte. Dolayısıyla Biden ile Xi arasında görüşmelerin olumlu ve faydalı olduğu yönündeki Amerika tarafından yayınlanan haberlere rağmen bu toplantının Amerika'nın Çin'e yönelik tutumunun değişmesi üzerine herhangi bir etkisi olmayacak gibi görünüyor. Çin ise rekabet ile birlikte Amerika ile işbirliği konusunda ısrar ediyor. Çin Devlet Başkanı Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği'nin San Francisco'daki toplantısına katılmak üzere Amerika'ya gittiği için Biden ile görüşmesi planlanmıştı. Yoksa Çin Devlet Başkanı'nın Amerikan Başkanı ile şu sıralarda görüşmek istemediği ifade edilebilir. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Hikmet ışığında.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz değerli dinleyiciler. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Değerli dinleyiciler, Hazreti Zeynep Selamullah Aleyha'nın veladet yıl dönümü ve İran'da Hemşireler Günü'nü idrak etmekteyiz. Bu vesileyle sizler için bugünkü sohbetimizde din alimi Sayın Şeyh Salih Hocamızla irtibata geçtik ve bu yüce zatın ve şahsiyetin hayatı ve geçmişiyle ilgili sizler bilgilendirmeye çalışacağız. Hocam hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk, sağ olasınız. Teşekkür ederim.
Ben de teşekkür ederim katıldığınız için efendim. Şimdi Hazreti Zeynep Selamullah Aleyha'nın veladet yıl dönümünü idrak ediyoruz bildiğiniz gibi. Bu yüce zatın hayatıyla ilgili bizi ve dinleyicilerimizi biraz bilgilendirebilir misiniz efendim?
Evet. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ben ilk önce Hazreti Zeynep-i Kubra Selamullah Aleyh'in veladeti bütün Müslümanlara tebrik arz ediyorum. Allah-u Teala inşallah bizi o Allah'ın velilerinin yolunda karar versin inşallah. Hazreti Zeynep Selamullah Aleyha en büyük hanım, belki yani Hazreti Fadime'den sonra en büyük hanım Ehl-i Beyt'in içindeydi ve herkes de ona saygı gösteriyordu. Çünkü Hazreti Zeynep Selamullah Aleyha Hazreti Ali Aleyhisselam'ın kızı ve Hazreti Fatıma Selamullah Aleyha'nın kızıdır. Yani en büyük kızı. Ve Hazreti Zeynep-i Kubra Selamullah Aleyha Medine'de dünyaya geldi. Onun viladet tarihi evet 5. ay ve yani 1. gün 5. ay ve 5. senede yani mesela Hicri Kameri'nin senesi 5. senede ve 5. ayda ve 1. günü Hazreti Zeynep-i Kubra dünyaya geldi. Babası Hazreti Ali, annesi Hazreti Fatıma Zehra sallallahu aleyhi ve onun lakabı çünkü Arapça dilinde Arapların içinde bir hanım ya bir mesela erkek hem ismi vardır hem de lakabı vardır hem de künyesi vardır. Hazreti Zeynep-i Kubra sallallahu aleyhi ve zaten ismi Zeynep idi ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu ismi ona bıraktı. Dünyaya geldiği zaman Hazreti Resul sallallahu aleyhi ve sellemin yanına götürdüler. Hazreti Resul sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki ben onun adını Zeynep bıraktım. Zeynep yani zinete eb. Yani babasının süsü, babasının zineti. Hakikatta yani hem babasına hem annesine hem de Beni Haşim içinde hakikat oldu ki Beni Haşim'e de zinet ve süsüydü Hazreti Zeynep-i Kubra selamullahi aleyha. Ondan sonra onun künyesi Ummul Mesaib bıraktılar. Ama lakabları çoktur. Alime vardır. Akile vardır. Arife, Fadile ve başka lakabları da varmış. Onun künnesi dedi ki Ummul Mesaib'dir. Niye? Çünkü Hazreti Zeynep-i Kubra selamullahi aleyha hem ceddi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vefatını gördü. Ve hem de babasının şehadeti, annesinin şehadeti. Ve arz edeyim ki hem abisinin şehadeti Hazreti İmam Hasan-ı Mustafa sallallahu aleyhi ve hem de Hazreti İmam Hüseyin sallallahu aleyhi şehadeti bunun hepsini gözüyle gördü. Ve başka kardeşleri ve çocuklar mesela oğlanları şeyde Kerbela'da şehit olduğu zaman bu Hazreti Zeynep bunları hep gözüyle gördü ve onun için onun künyesi bıraktılar. Ummul Mesaib yani musibetler belaların annesi. Hazreti Zeynep-i Kubra sallallahu aleyhi ve sellem o zaman ki babası ve annesinin yanındaydı. Maalesef annesinin annesiyle beraber çok yaşamadı. Yani Hazreti Zahra sallallahu aleyhi ve sellem tez dünyadan gitti. Yani erken dünyadan gitti. Ve babasının yanında kaldı. Babası Hazreti Ali aleyhisselam evet yani Hazreti Zeynep'i çok çok tarif ediyordu. Yani hakikaten yani ne sadece ki Hazreti Ali ve Hazreti Zahra kızıydı ve peygamberin torunuydu. Aslında yani öyle bir şahsiyet idi ki herkes yani tacip ediyordu. Bir komşuları var idi. And içiyor. Diyor vallahi benim evim ve Hazreti Ali Aleyhisselam'ın eviyle ile takriben yapışık idi. Dedi vallahi Hazreti Zeynep-i Kubra sallallahu aleyhi ve sellem tab büyümüş, yani 17-18 yaşına yetişmiş. Vallahi diyor, ben onun gözünü görmemişim. Onun yüzünü görmemişim yani. O kadar Hazreti Zeynep-i Kubra, evet, bir yani o cihetten de mesela hicab yönünden aynı Fatıma Zehra sallallahu aleyhi gibi, annesi gibi, o da o hicaba çok çok önem veriyordu. Hepimiz biliyoruz ki Hazreti Fatıma Zehra sallallahu aleyhi yani hicab yönünden hem kendisi hicabı saklıyordu, hem de diğerlere, diğer hanımlara çok tavsiye ediyordu. Hatta bir şiir, şair bir şiir söylemiş onun hakkında. Buyurur ki, ben eyzen az Fatıma ingu nekhetades, ey hanımlar bilin ki Hazreti Zehra sallallahu aleyhi böyle buyurmuştur. Erzendi terin ziyneti zel hezre hicabes. Yani en iyi ve en yani önemli, evet, ziyneti, yani hanımların ziyneti Hazreti Zehra hicabını görüyordu. Yani hanımlar için en önemli ziynet hicabı hizmetmek ve örtüyü hizmetmektir. Hazreti Zeynep sallallahu aleyhi o da aynı böyle hem kendisi hem diğerlere söylüyordu, tavsiye ediyordu. Evet, nasıl ki önceden dedi ki Hazreti Zeynep hem peygamberin vefatının musibetini gördü, hem de babasının şehadeti, o musibeti gördü, hem de annesi, hem de abileri ve kardeşleri ve oğlanları ki Kerbela'da şehit oldular. Bütün bu musibetleri Hazreti Zeynep-i Kubra sallallahu aleyhi gözüyle gördü. Onun için onun künnesi bıraktılar. Ummul masaib, yani musibetlerin annesi.
Doğrudur. Efendim, bu konuda bizi bilgilendirdiniz. Size çok teşekkür ederim Salih Hocam.
Allah razı olsun.
Çok sağ olun. Allah'a emanet olun efendim. Olun. Kıymetli dinleyicilerimiz, bugün sohbetimizde din alimi Sayın Şeyh Salih Hocamızla konuştuk. Hazreti Zeynep Selamullah Aleyha'nın veladet yıl dönümü münasebetiyle ilgili uzman konuğumuzun görüşlerini dinlediniz. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.ir sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve röportajımızda buluşana dek hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen sizlere aktaracağız.
Ebrar gazetesi, Likud Partisi'nin Başbakan Benjamin Netanyahu'yu görevden almak için müzakerelere başladığı, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'ndan Siyonist rejimin nükleer silahları konusunda yargıda bulunmasının istenmesi, yaptırım bahanesiyle Amerika'nın İran'ın 4 milyon varil petrolünü çaldığı haberlerine yer verirken, Asya gazetesi ise 400 Amerikalı yetkinin Joe Biden'a gönderdiği mektupta Washington'un Siyonist rejime desteğini eleştirdiği haberinde şunlara yer veriyor.
Amerikan hükümetinin 400'den fazla siyasi yetkili ve çalışanı bu ülkenin başkanı Joe Biden'e Gazze Savaşı'nda İsrail'e verdiği desteğe karşı bir protesto mektubu gönderdi. Söz konusu yetkililer Amerika'daki yaklaşık 40 devlet kurumunu temsil ederek yazdıkları mektup, Biden yönetiminin Gazze Savaşı'na yönelik politikalarına karşı artan muhalefetin sadece bir parçasıdır. Mektubu yazanlar Biden'den Gazze'de derhal ateşkes çağrısı yapmasını ve bu bölgeye insani yardım gönderilmesine izin vermesini istedi. Bu mektup son birkaç günde bu konuyla ilgili üst düzey Amerikalı yetkililere gönderilen çok sayıda protesto mektubundan yalnızca biri. Haber çevreleri son birkaç günde Dışişleri Bakanlığı çalışanlarından onlarcasının imzası ile 3 mektubun Amerikan Dışişleri Bakanı Antony Blinken'e iletildiğini duyurdular. Birkaç gün önce Amerika Uluslararası Kalkınma Ajansı'nın 1000'den fazla çalışanı açık bir mektupta Washington'un politikasını eleştirmişti.
Tahran Radyosu.
Camur Cem gazetesi günümüzde gerçek anlamda yaşanan Holokost'a karşı dünyanın sessiz kaldığını, Siyonist rejimin saldırı nedeniyle Gazze'nin artık hastanesi olmadığını, cumartesi günü İran genelinde Gazze'li çocuklara destek için gösteri düzenleneceğini, İngiliz Yahudilerin İsrail'i eleştirdikleri için tutuklandıklarını belirtiyor. Cevan gazetesi ise Yemen'in batıya karşı savaşın şeref olduğunu belirttiği haberinde şunları yazıyor.
Yemen Filistin'de savaşa dahil olan ilk devlet olduğu balistik füzeler ve SİHA'larla Amerika ve İsrail'in askeri yapılarına hedef alan Yemen ordusu Filistin meselesinde sürekli olarak İsrail'e hedef alacağını açıklamıştı. Yemen'i yöneten Ensarullah Hareketi yöneticisi Ali El-Gahum, Batı'nın Filistin'deki işgaline seyirci kalmayacaklarını ve mümkün olan tüm gücüyle bu savaşta yer alacaklarını vurguladı. El-Gahum son süreçte Yemen'in nasıl bir strateji yürüttüğünü aydınlığa anlattı. Silahlı gücü ve caydırıcılığı ile Ensarullah Hareketi'nin bölgede bir güç olduğunu belirten El-Gahum, Türkiye, İran ve Rusya'nın Filistin'le ilgili ortaklık kurmasının gerekli ve önemli olduğunu söyledi. İsrail ordusunun savunma sisteminin Yemen'in ateşlediği füzeleri ve SİHA'ları engellemeyi başaramadığını belirten El-Gahum, Yemen stratejik askeri sanayi, siyasi kararlılığı ve imkanları ile bir bölgesel güç olduğunu, egemenliğini ve bağımsızlığını savunmaya muktedir olduğunu ibraz ettiği şeklinde konuştu. Yemen ordusu 9 Kasım günü Amerika'ya ait bir MQ-9 İHA'sını düşürdüğünü açıklamış. Pentagon'da bunu doğrulamıştı. Bu olayı hatırlatan El-Gahum şu ifadeleri kullandı. Yemen egemenliğine karşı girişimde bulunup hava sahasına girmeye çalışan Amerika'nın keşif savaş uçağını düşürdük. Hava savunma silahımızın düşürdüğü Amerika uçağının enkaz fotoğrafları Washington'un Yemen'e karşı yapacağı herhangi bir askeri saldırganlığını kendisine pahalıya mal olacağının mesajıdır. Uzun yıllar ambargo, işgal ve kumpaslara maruz kalan Yemen'in etkili savunma ve saldırı imkanlarına sahip olması Amerikalılarda ciddi bir kaygı yaşattı.
Cumhur İslami gazetesi Siyonist rejimin Gazze'de bebekler ve çocuklarla savaşta olduğunu, eski Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif'in Siyonist rejim cinayetlerinin ifşa edilmesinin en önemli öncelik olduğunu, korsan rejim İsrail Dışişleri Bakanı'nın Gazze'de işi bitirmek için sadece 2 hafta süreleri olduğunu belirtiyor. Horasan gazetesi ise Venezuela Cumhurbaşkanı Maduro'nun dünya kamuoyuna seslenerek sokaklardan çekilmemelerini ve Filistin'e destek vermelerini istediği haberinde şunları duyuruyor.
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Gazze şeridinde devam eden İsrail saldırılarının sona erdirilmesi için dünyaya çağrıda bulundu. Maduro, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi olağanüstü ortak zirvesi sonrası yayınlanan ortak bildiriyi desteklediklerini söyledi. Maduro, Gazze'deki İsrail saldırılarına dikkat çekerek tüm dünyaya çağrım şudur, sokaklarda kalmaya devam edin. Çünkü yaşam hakkı, toprak hakkı, bağımsızlık için ve bir Filistin devleti için bu savaşı kazanmalıyız. Bizi ve Filistin halkını seven daha çok insan var ifadesini kullandı.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz. Bu bağlamda cep telefonları aracılığıyla Pars Today yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte, sadece mobile data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketlerine ücretlerini ödemeniz yeterlidir. Programlarımız ayrıca Tarhan Radyosu adlı Telegram kanalımızdan da takip edebilirsiniz.
Tekrar beraber oluncaya değin, mutlu ve sen kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Hazreti Zeynep Selamullah Aleyha'nın Kutru Doğum Günü özel programı.
Aziz dinleyiciler, Yüce İslam Peygamberi Hazreti Muhammed-i Mustafa sallallahu aleyhi ve alihi ve sellemin sevgili torunu ve Hazreti Ali aleyhisselamın kızı Hazreti Zeynep Selamullah Aleyha, İslam tarihinde etkin ve belirleyici bir rol ifa etti. Hazreti Zeynep Selamullah Aleyha, Hicri Kameri 6. asırda İmam Ali aleyhisselam ve Hazreti Fatıma'nın evinde doğdu. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem babasının ziyneti ve onuru anlamında olan Zeynep adını bu nurlu çocuğa verdi. Zeynep adı bu kız çocuğunun sevgili babası İmam Ali nezdindeki üstün değerini yansıtıyor. Hazreti Zeynep-i Kübra'nın doğum gününü başta siz değerli dinleyicilerimiz olmak üzere tüm İslam alemine tebrik ediyoruz.
Hazreti Zeynep Selamullah Aleyha, kemal, takva, saadet simgesi bir aile ocağında doğup büyüdü. Onun varlığı Resulullah'ın sevgi ve marifet nuruyla her gün yeni bir canlılık kazanıyor ve babası Hazreti Ali Aleyhisselam'ın ilim ve belagatından faydalanıp annesi Hazreti Fatıma Selamullah Aleyha'nın damen-i mübarekinde huzura kavuştu. Hazreti Zeynep Selamullah Aleyha ilahi ilim ve marifle aşina olup ahlaki faziletleri kavrayıp özümsedi. Hazreti Zeynep Selamullah Aleyha yüce ahlaki ve manevi keramet ve birikime sahipti. Nitekim 4 yaşındayken veya olgun bir kadınken kardeşi İmam Hüseyin'den ayrılmadı ve Kerbela faciasında da kardeşi İmam Hüseyin Aleyhisselam'ı terk etmeyip şehadet sonrası Hüseyin'i kıyamın mesajcısı olup ebedileşti. Hazreti Zeynep İslam'ın ihyası ve tebliğinde halkı uyarıp bilinçlendirmede en çileli zorluklara katlanıp Yüce Allah'ın rızası için evlatlarına bile Hüseyin'i kıyamda feda etti. Hazreti Zeynep yaptıkları ve sözleriyle sadece hududullah'a uygun hareket etti.
Hazreti Zeynep Selamullah Aleyha, Kur'an-ı Kerim'in yapıcı ve canlandırıcı hükümlerinin egemen olduğu ve fedakarlıkla ihsanın abidesi bir evde büyüdü. Nakledilen rivayete göre İmam Ali Aleyhisselam bir gün bir yoksulu doyurmak için eve getirdi. Sevgili eşi Hazreti Fatıma Selamullah Aleyha'dan sordu. Ey Resulullah'ın kızı, acaba misafirimizi doyurmak için ikram edebileceğimiz bir şey var mıdır? Fatıma Selamullah Aleyha buyurdu ki, Zeynep için ayırdığım paydan başka yiyecek bir şey yoktur. Bunun üzerine o zaman 4 yaşında olan Zeynep babasının sözlerini duyunca sevimli bir şekilde babasına doğru koşup annesine dedi ki, anneciğim, benim yemeğimi misafirimize ikram edin.
Hazreti Zeynep selamun aleyha zeki ve dahi bir kadın olduğu için Beni Haşim'in ailesi yani bilge kadını olarak tanınıyordu. Hazreti Zeynep selamun aleyha annesi Hazreti Fatıma selamun aleyhanın Peygamber Efendimizin vefatından sonra halka okuduğu hutbesini ezberleyip naklediyordu. Arap dünyasında kadınlar ilim öğrenmeye duyarsız kılınmışken, Hazreti Zeynep selamun aleyha Medine şehrinde kadınlara ilim, ahlak ve Kur'an-ı Kerim tefsir dersleri veriyordu. Hazreti Zeynep ayrıca ilmi çalışmalarını ve ders halkalarını babasının bulunduğu Küfe şehrinde de sürdürdü. Hazreti Zeynep hem kadınlara hem de toplumun diğer kesimlerine ders veriyor ve akıcı bir dille halkın ilmi bilgisini artırıp onları bilinçlendiriyordu. Hazreti Zeynep'in belaatlı ve fesaatlı söz ve hutbeleri sevgili babasının konuşma biçimi ve ilmi birikimine çağrıştırıyordu.
Ya Mevliden Nuri Beytullahi Mevlidu Ya Mevliden أقام الحب بنيانا يا مولد النور يا مولد
Hazreti Zeynep selamullah aleyha, kardeşi Hazreti İmam Hüseyin aleyhisselama büyük bir sevgi ve muhabbet besliyordu. Nitekim her gün birkaç defa kardeşi Hüseyin'i ziyaret ediyordu. Hazreti Zeynep hatta İmam Hüseyin aleyhisselamdan uzak düşmemek şartıyla eşi Abdullah ile evlendi. Hazreti Zeynep toplumsal fesat ve zulümlere karşı mücadele gereğini hissettiğinde bütün imkanlarından vazgeçip kardeşi Hüseyin bin Ali aleyhisselam ile birlikte hareket edip Kerbela çölünde kardeşiyle omuz omuza hakikat ve imanı savundu. Hazreti Zeynep Aşura kıyamında bu faciadan büyük musibetlere uğrayanları teskin etmeye çalıştığı halde İki oğlunu da Hüseyin'i kıyam ve Allah'ın dini uğruna kurban verdi. Nitekim iki sevgili oğlu da İmam Hüseyin aleyhisselam ve ashabıyla birlikte Kerbela'da şehit düştüler.
Hazreti Zeynep selamun aleyha yüce Allah'a ibadette özel bir hal ve aşka bürünürdü ve namaz ise onun canının huzur bulduğu sahildi. Hazreti Zeynep'in kalp, gönül ve ruhu öylesine ilahi lütuf deryasıyla özdeşleşmişti ki hayret verici iman gücüne ulaşmıştı. Nitekim dünyevi karanlıklar ve çileler onun açısından hiçbir değeri yoktu ve koftu. Hazreti Zeynep selamullahi aleyha İslam ümmetindeki ters ve sapık yönelişlerin baş gösterdiğine tanık oluyor ve cahili dönemin aristokratik, eşrafi ve sınıfsal yapısının yeniden hortlatıldığını ve din kisvesi altında İslam'ın nurlu ilke ve öğretilerine darbeler indirdiğini görüyordu. Bu yüzden de Hazreti Zeynep selamullahi aleyha İslam tarihinin karmaşık olaylarının tecrübesini yaşadığı için Ümeyye oğulları ve Yezid'in egemen olduğu o dönemde İslam dinini nifak ve sapıklıklardan korumaya çalışıyordu. Bu nedenle kardeşi İmam Hüseyin aleyhisselamla birlikte harekete geçip Kur'an-ı Kerim'in marufa emir ve münkerden nahy desturunu yerine getirmeye çalıştı.
أقام الحب بنيانا يا مولد النور يا مولد
Hazreti Zeynep selamullah aleyha'nın şahsiyetinin özellikleri Allah'a teslim ve tevekkül etme, sabırlı ve yiğit olma, cesur ve korkusuz olma, bilge ve tedbir sahibi olma ve yönetme gücüne sahip olmaktı. Bu üstün özelliklerinden ötürü Hazreti Fatıma ağır mesuliyet ve yükümlülüğü yerine getirdi. Hazreti Zeynep Selamullah Aleyha Allah'ın rızası ve hoşnutluğunu kazanmak için hak ve adaleti ihya ve koruma uğruna en zor çilelere katlandı ve güzel mücadele sahnelerini gözler önüne serdi. İşte güzelim Zeynep'i kıyam ve hareket, ebediyete kadar hürriyetçi ve adalet talep insanlara kıyam için ilham kaynağı olacaktır.
Muhterem dinleyiciler, Hazreti Zeynep Selamullah Aleyha'nın doğum gününü bütün hürriyetçi insanlarla Müslümanlara tebrik eder ve onun veciz bir sözüyle programımızı noktalıyoruz. Hazreti Zeynep Selamullah Aleyha buyuruyor ki, "Sen Allah'ın üstün güç ve kudretinden kork. Allah'ın sana yakınlığından da dolayı günah işlemekten sakın ve utan." Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Gençlik Gevheri.
Muhterem dinleyiciler, Gençlik Gevheri isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde gençlerin suç eğilimini ele almak istiyoruz.
Her toplumun kalkınması ve ilerlemesi, sağlık, sorumlu ve uzman genç gücüne bağlı olduğu gibi, toplumların çöküşünde de ve genç insan gücünün yok olmasında etkisi büyük olan etken, gençlerin suç eğilimidir. Gerçekte suç işleyen genç insan, toplumda eğitim ve çalışma fırsatını kaybeder ve yaşadığı topluma ağır bedel dayatır ve toplumun güvenliğini tehlikeye attığı gibi ülkesini güçlü ve yetenekli ve uzman gücünden de mahrum bırakarak yaşadığı toplumun sorgulanmasına sebebiyet verir. Suç işlemek, hukuki açıdan yasallara ve toplumun normlarına aykırı hareket etmektir. Sürekli yalan söylemek, evden kaçmak, haylazlık, dilencilik, hırsızlık, başkalarının hakkını çiğnemek ve cinsel sapkınlık gibi her türlü amel gençlerin de arasında yaygın olan suçlardan bazılarıdır.
Aslında suç işleme meselesi bir günde ortaya çıkan bir durum değildir. Buna göre de kısa sürede veya kolay bir şekilde çözümlenemez. Suç işleyen genç, diğer gençlere nazaran yaşamın olumsuzlukları ile daha fazla karşı karşıya gelmiştir. Birçok durumda ise genç insanın suç eğilimi, çocukluk döneminde yaşadığı ıstırap, gerginlik veya psikolojik baskıların sonucudur. Yine birçok durumda genç insanın suç eğiliminden kaynaklanan davranışları bilinçsizlikten, tecrübesizlikten veya uygun davranmayı öğrenmemiş olmaktan kaynaklanır. Bu tür genç insanlar buluğ çağına geldiklerinde isteklerini tatmin etmek için uygun bir model bulamamıştır. Bazen de gençlerin antisosyal davranışları, sağlıklı sosyal maharetleri bilememelerinden kaynaklanır. Yani bu tür gençler gelişme çağında uygun davranışları öğrenmek için uygun bir model bulamamıştır. Bazen de genetik etkenler veya akli bozukluklar veya fiziksel mağluliyetler genç insanın suç işlemesine zemin hazırlar. Yeterli eğlence imkanlarının yokluğu, kentleşme ve sanayileşmenin doğurduğu olumsuzluklar, kitle iletişim araçları ve cinsel heyecanlar da gençleri suça yönelten etkenlerdir.
Sağlıklı bir aile ortamında yetişme genç insanla ebeveyni arasında güçlü bağların kurulması, eğitimde başarı, salih arkadaşlar, spor, bilim ve kültür alanlarında faaliyet yürütmek gençlerin suç eğilimini kontrol altına alan etkenlerdir. Sağlıklı ve samimi bir aile genç insanda gerektiği sahipleri geliştirir ve onu teşvik eder. Arkadaşları ile nasıl muaşeret edeceğini öğretir ve duygusal ve sosyal gelişmelerine katkısı olur. Aile her türlü yanlış davranış durumunda uygun tepki vermek ve çocuklarda insanseverlik duygusunu takviye etmekle onları toplumun aktif ve dinamik birer üyesi olmalarına yardımcı olabilir. Gerçekte sorun, ailelerin de genç insanın gelişmesi için gerekli samimi ve uygun ortamı hazırlamaktan aciz olduğu zaman başlar. Nitekim temelleri sarsılan veya sürekli sorun ve kriz yaşayan bir aile hiçbir zaman genç insanın gelişmesi için uygun bir ortam oluşturamaz. Sosyal bilimler uzmanları her zaman sağlıklı bir toplumun inşa edilmesinde ailenin önemine özel vurgu yapılmıştır. Nitekim günümüz sosyal şartlarında maalesef mukaddes aile kurumu çeşitli toplumlarda ciddi tehdit altında olduğu gerçeği göz ardı edilemeyecek kadar aşikardır. Oysa aile temelinin güçlenmesi aile fertlerinin güçlenmesi ve aydın bir geleceğe doğru ilerlemesi demektir. Ünlü sosyolog Travis Hirsch sosyal sapmaları ilerlerken gençlerin suç eğilimini kontrol altına almakta da 4 kaynağa vurgu yapmakta ve şöyle diyor: gençlerin anne ve babaya, okula, yaşıtlarına özellikle eğitim almak ve bir iş bulmak gibi güncel görevlerini yerine getirmeye bağımlılığıdır. Birçok suçlu, genç ebeveynin sevgisinden mahrum kaldıkları ailelerde yetişmiştir ve çoğu zaman aile fertleri arasında geçimsizlik, kırgınlık ve sürtüşme söz konusu olmuştur.
Tahran Radyosu.
Öte yandan ailenin bazı ahlak ve inanç ilkelerine bağlı olmaması da gençlerin suç eğiliminin güçlenmesinde etkilidir. Dini ve ahlaki ve inanç ilkelerine bağlı olmayan ailelerde çocuklar da yanlış ahlaki ve dini ilkeleri ve değerleri ebeveynlerinden öğrenir. Öte yandan dini ve ahlaki ilkelere uymayan aileler gençlere anti değer sayılan değerleri aşılar. Böylece gençlerin ahlaki vicdanları gerektiği gibi gelişmez. Evde ailevi veya akrabalık ilişkilerine önem vermeyen veya ahlaki olmayan kanalları yayınlayan uydu alıcılarını kullanan aileler gerçekte kendi elleriyle çocuklarının ruhuna suç eğiliminin tohumlarını ekmiş olur.
Okul ortamı genç insanın kişiliğinin şekillenmesinde önemli rol ifade eden ve öğrencinin geleceğini ve kaderini belirleyen bir kurumdur. Birçok büyük insan iyi ve şahisli öğretmenlerin elinde yetiştiği için bu mevkiye gelmiş ve başarılarını ahlak ve dini değerlere önem veren bir okulda yetişmeyi borçlu olduklarını beyan etmiştir. Öğretmenin kifayetsizliği, öğretmenin öğrencilerin arasında ayrım yapması veya aşağılaması veya hakaret etmesi genç insanı okul ve eğitim ortamından usandıran ve nefret ettiren etkenlerdir. Sonuçta bu tür şartlarda eğitim gören gençler suç işlemeye daha yatkındır.
Yaşamın temel maharetlerini öğrenmek, gençlere sosyalleşme yeteneğini kazandırmakla beraber yaşamın türlü zorlukları ile karşılaştıkları vakit doğru karar vermeyi de öğretir. Sorumluluk üstlenme, başarılı olma sahiki, çalışkanlık, özgüven, çaba harcama, konsantrasyon, yaratıcılık, toplumsal değerleri önemseme, çelişkileri çözümleme yöntemlerini öğrenme, genç insana daha iyi düşünme ve daha iyi karar verme yeteneğini kazandırır.
İktisadi etkenler gençlerin suç eyleminde etkili olan etkenlerdir. Uzmanlar iktisadi etkenlerin tesiri hakkında çeşitli görüşleri gündeme getirmektedir. Bazı uzmanlar sınıfsal tezatları, servetin eşit dağıtılmaması, yoksulluk ve zenginleşme eğilim gibi etkenlerin gençleri suça iten etkenler olduğunu savunuyor. Genelde yoksulluk bir iktisadi etken olarak gençlerin suça yönelmesinde önemli payı bulunan bir etkendir. Gerçi bu arada kişisel iradeyi ve suç işlemeye karşı direnmeyi de unutmamak gerekir. Çünkü nice insanlar vardır ki en kötü iktisadi şartlar altında Allah Teala'ya tevekkül ederek kendilerinin suç işlemenin kötü sonuçlarından korur ve her daim doğru yolu seçer.
Radyo, televizyon ve basın gibi kitle iletişim araçları muhataplarının sosyal bilincini geliştirme ve yönlendirmekte etkili rol ifa eden etkenlerdendir. Nitekim eğer kitle iletişim araçlarının yönü toplumun hayır ve maslahatına aykırı olursa fesat ve suç kaçınılmaz olur. Bu bağlamda sinema ve televizyon ve genelde görsel medya cazibesi yüzünden daha fazla etkilidir. Sinema bir nevi kitle iletişim aracıdır. İnsan kitap okurken her an okuduğu kitabı bir kenara bırakabilir, üzerinde düşünmeye başlayabilir. Fakat bir film seyrederken tamamen kendini konuya kaptırır. Üzerinde düşünmeye fırsat bulmaz. Bazen filmin kahramanına eşlik edercesine ondan etkilenir. Bu etki ergen ve genç insanlarda daha fazla göze çarpar. Gerçekte kitle iletişim araçlarının muhataplarının üzerindeki güçlü etkisi yüzünden söz konusu kitle iletişim araçları muhatapların dini inançları ve kültürlerine aykırı hareket ediyorsa o zaman başta ergen ve genç muhatapları olmak üzere tüm muhataplarının suç eğilimini artırır.
Bizler ebeveyn olarak evlatlarımıza miras bıraktığımız en önemli ve en değerli şeylerden biri izzet-i nefis duygusudur. Eğer ebeveyn çocuklarında izzet-i nefis duygusunu takviye edebilirse suç eylemini büyük oranda geriletmiş olur. İmam Ali Aleyhisselam bu konuda şöyle buyurur. Kim kendini tanırsa Allah'ını da tanımış olur. Maneviyat ve izzet-i nefis duygusunu geliştirmek ve teşvik etmek çocukların psikolojisini olumlu yönde etkileyen ve güçlendiren bir ameldir. Bunlar veraset yolu ile çocuklarımıza kazandırabileceğimiz şeyler değildir çünkü öz itibariyle ebeveynin genlerinde yoktur. İzzet-i nefis gibi her türlü değerli sıfat yaşamın ilk günlerinde şekillenmeye başlar ve ebeveynin bu süreçte de rolü çok önemli ve büyüktür.
Değerli dinleyiciler, Gençlik Keferi isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik.
Bizleri arzu ettiğiniz takdirde www.parsude.ir adresinden veya Tahran Radyosu isimli Telegram kanalımızdan da takip edebilir. Görüş ve isteklerinizi de turkish@ws.irib.ir üzerinden bizimle paylaşabilirsiniz.
Tekrar beraber oluncaya dek mutlu ve esen kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Nehcül Belaga Öğütleri. Nehcül Belaga'da yer alan Emirül Müminin Hazreti Ali Aleyhisselam'ın veciz sözlerine ancak Kur'an-ı Kerim ve Nebevi hadis ve vecizlerde benzerine rastlanan bilge sözlerdir. Hazreti Ali Aleyhisselam 14. hikmetli sözünde şöyle buyurur. En yakınların terk ettiği kimsenin yardımına, Allah'ın inayetiyle en uzaktakiler koşar. Başarılı aileleri en bariz özelliklerinden biri, üyelerinin asla birbirini yalnız bırakamaması ve tecrit etmemesidir. Bu ailenin her bireyine bir sorun oluştuğunda olay tüm aileyi ilgilendirir. Hepsi mahremiyetlerini koruyarak birbirlerine güvenli bir alan sağlamaya çalışır ve ihtiyaç duyulduğunda birbirlerine destek olmaya çalışırlar. Fakat bazen bir ailede bazı istenmeyen olaylar bir kişinin aileden tecrit edilmesine sebep olur. Emirül Müminin Hazreti Ali Aleyhisselam Nehcül Belaga'nın 14. veciz sözünde yakınları kendisine ilgisiz olan, şefkat göstermeyen ve tek başına bırakılanlara umut vererek bu durumdan umutsuzluğa kapılmamalarını, zira Allah'ın her zaman onlara başka bir kapı açacağını buyuruyor. Hazreti Ali Aleyhisselam şöyle buyurur. En yakınların terk ettiği kimsenin yardımına, Allah'ın inayetiyle en uzaktakiler koşar. Aslında insanların yakınları ve dostları tarafından desteklenmesi ilahi bir hikmet ve kuraldır. Fakat eğer onlar kendi görevlerini yerine getirmez ve sıla-i rahim yapmaz ve dostluk görevlerini ayaklar altına alırsa Allah-u Teala bu görevi başkalarına verir. Böylece kullarını olayların fırtınasında yalnız bırakmaz. Örneğin, Resulullah Efendimiz en yakınları olan Kureyş kabilesi o hazrete kötü davranarak kendi kavmi ve kabilesinden sürdüler. Onlar Resul-i Ekrem'i Ebu Talib vadisine sürgün ederek ekonomik ambargo uyguladılar. Ve o hazretin düşünceleri ve sözlerinin yayılmasını tüm mümkün yollarla engellemeye çalıştılar. Fakat Yüce Allah, Kureyş'in en uzak kabileleri yani Avs ve Hazreci, günümüz Medine olan Yesrib kentinden o hazretin yardımına koşturdu. Onlar da canı gönülden o hazrete destek vererek İslam dinini seçtiler. Ta ki İslam dininin yüce peygamberi güçlü ve başı dik, onurlu olarak Mekke'ye geri döndü ve tevhid bayrağını Kabe'de dalgalandırdı. Evet değerli dinleyicilerimiz, Nehcül Belaga'da Hazreti Ali Aleyhisselam'ın veciz sözlerinden bir diğerini sizlere kısaca aktarmaya çalıştık. Tekrar beraber oluncaya değin. Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın. Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programlarımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Radio VOH Hausa ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin Tehran.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.